Kitabın adı Çılgın Türkler Kıbrıs. Yazarı Turgut Özakman. 13. Ayrım. Bu çalışmalardan habersiz dört arkadaş el bombası yapmaya karar vermişlerdi. Amaçları birçok bomba üretmekti. Bu bombalara şiddetle ihtiyaç olduğunu iyi biliyorlardı. Kaymaklı'da bir evin kümesini bomba yapılacak bir atölye gibi hazırladılar. 31 Ağustos akşamı Küçük Kaymaklı'daki evde buluştular. Gece yarısı Küçük Kaymaklı Türkleri büyük bir patlama sesiyle uyandılar. Dört gencin bomba yapmak için kullandıkları evin çatısı çökmüştü. Evden dumanlar yükseliyordu. Bir bomba kaza eseri patlamış, Ulus Ülfet, Kubilay Altaylı, Mustafa Ertan Celal ve İsmail Beyoğlu adlı gençler ağır yaralanmışlardı. İsmail Beyoğlu hemen öldü. Üçü hastaneye kaldırıldı. Ulus Ülfet ile Mustafa Ertan Celal 5 Eylül'de, Kubilay Altaylı 7 Eylül'de hayatını kaybedecekti. Türk direnişinin bu dört şehidi, bütün liderlerin ve cemaatin katıldığı büyük cenaze törenleri ile Kaymaklı'da Kıbrıs toprağına verildiler. Bu olay Kıbrıs Türkleri arasındaki dayanışma duygusunu daha da artırdı. Dört şehidin resimleri bütün evlerde duvarlara asıldı. Bu şehitler için ilk adım anıtı dikilecektir. Terör bütün vahşeti ve ahlaksızlığı ile sürüyordu. Türk Mukavemet Teşkilatı'nı acele güçlendirmek, az da olsa silahlandırmak gerekiyordu. Elde sopalar, borudan yapılma birkaç el bombası, birkaç tabanca ile bir İngiliz'den satın alınmış bir hafif makineli tüfek vardı. Yöneticilerden biri para toplanmasını ve TMT'ye gizlice silah alınmasını önerdi. Denktaş karşı çıktı. Gizli silah alma işinde ben asla yokum. Bu iş 3 günde şahsi ihtirasların aleti olabilir. Denetleyemeyiz ve zaten bu işi biz bilmeyiz. Silah alma işi bir daha açılmadı. Sorunun en kısa zamanda Türkiye'ye anlatılması kararlaştırıldı. Türkiye'nin desteği ve denetimi olmadan TMT gelişemezdi. Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu. Faiz Kaymak başkanlık seçiminden kendiliğinden çekildi. 27 Ekim 1957'de Rauf Denktaş Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu başkanı oldu. Genç hukukçu tam yararlı olacağı yeri bulmuştu. Artık Kıbrıs Türkleri için Doktor Fazıl Küçük'ten sonra ikinci adamdı. Federasyonun genel sekreterliğine Doktor Burhan Nalbantoğlu seçildi. Seçilen yöneticiler çalışkan, yorulmaz, uyumlu insanlardı. Başta Denktaş, hepsi kolları sıvadı. Her fırsattan yararlanarak köyleri gezmeye başladılar. Köye gelince bütün köylüyü topluyor ve sorunları konuşuyorlardı. Köyler yoksuldu. Okula aç ve ayakkabısız, kışın paltosuz, kazaksız giden çocuklar vardı. Bu ilgi köylere bir canlılık getirdi. Derdi olan Lefkoşa'ya, federasyona gelmeye başladı. Denktaş şikayetleri takip edecek bir büro kurdu. Bu arada çarşının derdine eğildiler. Türk'ten Türkiye kampanyası açtılar. Rumlar Türkleri boykot etmişti. Sıra Türklerdeydi. Türklerin de Türk'te olanı Rumlardan almamasını istediler. Karşı çıkanlar olmadı değil ama kampanya tuttu. Çarşı yeniden dirildi. Sebzeciliğe pek istekli olmayan Türkleri sebze yetiştirmeye teşvik ettiler. Ama bu konuda pek başarılı olamadılar. Emek isteyen bir işti sebzecilik. Çoğu göze alamadı. Bunun acısını ileride topluca çekecek, aç kalacaklardı. Gençlerin birlik kurmalarına ön ayak oldular. Dipnot 97. Kıbrıs Türk Gençlik Teşkilatı ilk kongresini 1959'da yapacaktır. 27 bini bayan, 53 bin üyesi oldu. Hiçbir siyasi nitelik taşımaz. Kıbrıs Türkleri için etkinliklerde bulunur. Köylere yardım için yıldırım ekipleri kurar. Piyango düzenlediler, yardım kampanyası açarak para ve eşya toplamaya başladılar. Ayakkabısız, kazaksız çocuk kalmayacak, okullara destek verilecek, yoksullara gizlice yardım edilecekti. Beşparmak dağlarında bir İngiliz'e ait süt çiftliği vardı. Çiftlik, 9 dönüm arazisi, 57 inek ve tesisleriyle satın alındı. Açlık döneminde bu çiftlik birçok çocuğun canını kurtaracaktır. Belediye meclislerinde çoğunlukta olan Rumlar, Türklerin haklarına saygı göstermiyorlardı. Lefkoşa, Limassol, Larnaka, Magosa ve Baf'ta Türkler yavaş yavaş kendi belediyelerini fiili olarak kurmaya koyuldular. Rumca konuşan Türk köylerinde Türkçe konuş kampanyası açtılar. En kolay bu kampanya tuttu. Federasyon Türk cemaatinin bir çeşit hükümeti olmuştu. 1957 Ekim seçimleri Türkiye'de olaylı ve çekişmeli geçti. Cumhuriyet Halk Partisi 178, Osman Bölükbaşı'nın partisi 4, Hürriyet Partisi 4 milletvekili çıkarmışlardı. Muhalefet çok güçlenmişti. Menderes bir süre dinlendirilse kendisi ve Türkiye için iyi olacaktı. Ama Celal Bayar hükümeti kurması için yine Menderes'i görevlendirdi. Menderes Bakanlar Kurulu'nu 2 Kasım'da açıkladı. Patin Rüştü Zorlu'yu yeniden Dışişleri Bakanlığı'na getirmişti. Dışişleri kadrosu memnun oldu. Dış politikada 1960'a kadar Kıbrıs ana konu olarak kalacaktı. Kıbrıs, Türkiye'nin yumuşak karnında durmadan çalışan bir saatli bombaydı. Doktor Küçük ve Denktaş Kasım sonunda Ankara'ya geldiler. Zorlu'yu ziyaret ettiler. Süren terör ile can ve mal kayıpları hakkında bilgi verdiler. Genç çeteciler kadınlara da sataşıyorlardı. Denktaş kurdukları Türk Mukavemet Teşkilatı konusunu açtı. Örgütün yetersizliğini belirtti. Bu işin eğitimini görmüş bir kişi bile yoktu aralarında. Borulardan yapılan el bombaları, sopaları, bir de makineli tüfekleri vardı. Buna karşılık EOKA'nın NATO silahları kullandığını, EOKA ile başa çıkmanın çok güç olduğunu anlattı. Sözü, teşkilata, para, silah ve lider istiyoruz diye bitirdi. Zorlu büyük bir dikkatle dinlemiş, canı çok sıkılmıştı. Kararlı bir sesle sordu. Size silah göndersek alabilir misiniz? Denktaş sevinçle atıldı. Evet, alabiliriz. Ama Doktor Küçük daha deneyli, daha ihtiyatlıydı. Yakalanırsak rezil oluruz diye söze karıştı. Sizi de zor durumda bırakırız. Kıbrıs'a dönünce durumu bir daha gözden geçirelim, hazırlık yapalım, size bilgi veririz. Denktaş doktora kızmıştı ama düşündükçe hak verdi. İngiliz toprağında Türkiye'nin yasa dışı, silahlı, gizli bir örgüt kurduğu anlaşılırsa bu bir skandal olur, birçok soruna yol açardı. Sağlam bir hazırlık şarttı. İsmet İnönü'yü de ziyaret ettikten sonra Lefkoşa'ya döndüler. Dipnot 98. Menderes Kıbrıs liderlerinin İnönü'yü ziyaret etmelerine kızmaktaydı ama Türk Milli Mücadelesi'nin ikinci adamıyla konuşmak liderler için büyük bir kazançtı. Deneylerinden söz ediyor, ufuklarını açıyor, özellikle sabır tavsiye ediyordu. Sabırlı olan kazanır diyordu. Kıbrıs Milli Mücadelesi de telaşla, ani kararlarla, maceracı yöntemlerle değil, Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin sabırlı olmalarıyla kazanılmıştır. Durumu bir daha değerlendirdiler. Kuzeyde denize kıyısı olan yalnız iki Türk köyü vardı. Erenköy ve Yeşilırmak. Bu birbirlerinden pek uzak olmayan iki köyü silah kaçakçılığı için örgütleyebilseler sorun çözülebilirdi. Erken davranmaktan çekindiler. Ankara'dan haber gelene kadar beklemeye karar verdiler. Dipnot 99. TMT konusunda İsmail Tansu'nun Aslında Hiç Kimse Uyumuyordu adlı kitabından, Rauf Denktaş'ın anılarından, Doktor Ulvi Keser'in Türk Mukavemet Teşkilatı eseri ile öteki anılardan yararlandım. Ankara'da önemli bir gelişme oldu. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Salih Coşkun, Seferberlik Tetkik Kurulu Başkanı Tümgeneral Daniş Karabelen'i çağırmıştı. hemen konuya girdi. Dipnot 100. Seferberlik Tetkik Kurulu. 1952'de Sovyet işgali olasılığına karşı kuruldu. 1967'de adı Özel Harp Dairesi'ne çevrildi. Adı sonra yine Seferberlik Tetkik Kurulu yapıldı. Görevi, düşman işgaline karşı önceden, yani barış zamanında gerekli önlemleri almak, işgale karşı yapılacak direnişi örgütlemek, belli yerlere silah saklamak ve bunun gibi şeyler idi. Genelkurmay 2. Başkanlığına bağlı çok gizli bir hizmetti. Hükümet, Kıbrıs'ta EOKA'ya karşı silahlı bir örgütü biz de kurabilir miyiz diye soruyor. Ne dersin? Konuyu çok gizli olarak gözden geçir, bana ne yapabileceğimizi bildir. Peki efendim. General Karabelen dönüşte binbaşı İsmail Tansu'yu çağırdı. Dipnot 101. Tuğgeneral Daniş Karabelen Atatürk zamanında muhafız alayında görev yapmış, çeşitli hizmetlerde bulunmuş, başarılı bir asker ve sporcuydu. Son olarak özel harp eğitimi görmüştü. Binbaşı kurulun lojistik şube müdürüydü. Kapıyı kapa. Kapattı. Otur. Oturdu. Kore'de birlikte bulunmuşlardı. Binbaşı Tansu'ya çok güvenirdi. İkinci başkanla konuşmasını anlattı. Bu çok gizli bir konu. Kimseyle konuşmayacaksın. Bu görevi üstlenirsek başarabilir miyiz? Başarmak için neler yapmalıyız? Nelere ihtiyacımız olur? Hızla bir ön çalışma yap. Baş üstüne. Binbaşı Tansu iyimserdi. Seferberlik Tetkik Kurulu kadrosunda çalışan subaylar bu işin eğitimini görmüştü. Çoğu ayrıca Kore Savaşı'na da katılmıştı. Kıbrıs'a yollanacak görevliler, Kıbrıslıları kolayca eğitirlerdi. Gönüllüler için Ankara'da gizli bir eğitim merkezi kurulabilirdi. Para konsolosluk aracılığı ile yollanabilirdi. Silahlar, cephane, gerekli araç ve gereçler Mersin'de, Anamur'da depolanabilirdi. Ama bunlar adaya gizlice nasıl sokulabilirdi? Büyük sorun buydu. Bu sorun ancak Kıbrıslı yöneticilerle birlikte çözülebilirdi. Bunu belirterek çalışmasını bitirdi, General Karabelen'e sundu. İmkanları, sorunları ve olasılıkları içeren dikkatli bir çalışmaydı. Dipnot 102. Binbaşı Tansu projenin adını Kıbrıs'ı istirdat, yani geri alma projesi, KİP olarak koymuştu. Binbaşı iyi uçmuş. 650 bin Rum'u işgalimiz altına mı alacaktık? Zaten Türkiye'nin politikası epey önce değişmiş, politika adanın taksimi olmuştu. KİP adı kaldı, amaç ve ölçüler akla uyduruldu. Karabelen okudu. Bazı yerleri düzeltti, ikinci başkana bilgi sundu. Orgeneral Salih Coşkun'u arayan Dışişleri Bakanı Zorlu'ydu. İkinci başkan Zorlu'ya Seferberlik Tetkik Kurulu'nun görevi üstlenebileceğini bildirdi. Zorlu teşekkür etti ve bir daha aramadı. Çünkü Menderes'i ikna edememişti. Menderes bu işi diplomatik açıdan çok duyarlı, riskli bir konu olarak görüyordu. Zorlu diretince, "Peki, düşüneyim," dedi. Zorlu Menderes'i tanırdı. Kibarca atlatmıştı. Bir zaman sonra konuyu yine açacaktı. Rumlar ya da Yunanlılar sık sık fırsat veriyorlardı. İngiltere teröre karşı başarılı bir mücadele vermiş olan Lord Hardinge'i Kasım ayında görevden alarak yerine Sir Hugh Hood'u yollamıştı. Yeni valinin Türklere karşı nazik ama uzak bir duruşu vardı. Giderek düşüncesi belli olmaya başladı. Taksim düşüncesine karşıydı. Türkleri azınlık olarak görüyor ve fazla önemsemiyordu. Şımartılmışlardı. İngilizlerin belirlediği bir çözümü kabul etmemek ne demekti? Türklerin biraz baskı görürlerse self-determination'ı kabul edeceklerini düşünüyordu. Dipnot 103. Rauf Denktaş'ın Vali Fut hakkında açıklaması. Aktaran Doktor Vehbi Zeki Serter. Kıbrıs'ta Rum-Yunan saldırıları ve soykırım. Sayfa 475. Valinin olumsuz, sakat bakışı yavaş yavaş yönetimin alt katlarına da sızmaya başladı. Bu durum bazı yüksek rütbeli polis ve subayların tavırlarındaki değişiklikten belli olmaktaydı. Kıbrıs Türkleri, İngilizlere, Rumlara baktıkları gibi kuşku ile bakar, hiç güvenmezlerdi. Kıbrıs olaylarını yaşamayanlara bu kuşkuyu, güvensizliği anlatmak, hak vermelerini sağlamak güçtü. Çünkü Kıbrıs'ın derin ve kanlı sularında hiç yüzmemişlerdi. Dipnot 104. Yüzlerce olaydan bir örnek. 5 Aralık 1957'de Baf'ın Melunda köyünün ormanında 3 Türk'ün cesedi bulundu. 3 ceset de balta ve bıçaklarla yine parça parça edilmişti. Sir Hugh Foote'un gelişinin olumsuz etkisi yeni yılın ilk ayı içinde çok acı biçimde yaşanacaktı. 1958 yılının başında terör azalmış görünüyordu. Kavga, çatışma, yaralama olağan olaylardan olmuştu. Bu hava içinde bir iyi haber duyuldu. 26 Ocak 1958 Pazar günü Zorlu bir basın toplantısı yapmış, Kıbrıs sorunu hakkında bilgi vermişti. Zorlu'nun açıklaması Ankara Radyosu'nun akşam haberlerinde yer aldı. Kıbrıslı radyo dinleyicilerinden bir bölümü haberi yanlış olarak Taksim tezinin İngiltere tarafından kabul edildiği şeklinde yorumladı. Haber evden eve yayıldı, Türkler dışarı çıkarak sevinç gösterileri yapmaya başladılar. Yağmur yağıyordu ama aldıran yoktu. Islana ıslana, ellerinde Türk bayrakları gece geç saate kadar marşlar söyleyip yürüdüler. Demek ki Kıbrıslı Türkler artık kendilerine ayrılacak bölgede sonsuza kadar güven içinde yaşayacak, terör, ölüm, kavga sona erecek daha. İngilizler, Rumlar, Makaryos, Grivas, EOKA bitiyordu. Türkleri korumak için Türk askeri de gelirdi. Yaşasın Türkiye, yaşasın Taksim. Coşkulu bir Kıbrıslı halkın önüne düşmüş, merakla pencerelerden sarkanlara bağırıyordu. Taksim kabul edildi, Türk askeri geliyor. Sevinç çığlıkları havai fişekler gibi göğe yükseliyordu. Doktor Küçük bazı mitinglere katılmak için Türkiye'ye gitmişti. Denktaş toplumu yönetmeyi üstlendi. Radyoyu dikkatle dinlemişti. İngiltere'nin Taksim'i kabul ettiği hakkındaki haberin doğru olmadığını açıkladı ama etkili olmadı. Uzun yıllardır bir müjde özlemi içinde kavrulan Kıbrıslılar aldırmadılar. Radyo söyledi be annem. İngiliz polisleri kalabalığı dağıtmak için hazırlık yapıyorlardı. Kendini tanıtarak kalabalığın Girne kapısında dağılacağını, dağıtmaya kalkışırlarsa olayın gereksiz yere büyüyeceğini söyledi. Polis, coşkulu kalabalığı durduramayacağını anlayınca yürüyüşe izin verdi. Kalabalık Girne kapısına kadar yürüdü ve sessizce dağıldı. Haber Lefkoşa'ya ve bütün Kıbrıs'a yayılmıştı. 27 Ocak 1958 Pazartesi sabahı Bozkurt gazetesi de yanlış haberi manşet yapmıştı. Zorlu'nun çok mühim beyanatı, İngiltere Taksim'i kabul etti. Türk tarafındaki bütün işyerleri, dükkanlar kapanıyor, halk Taksim kararını kutlamak için çeşitli yerlerde öbek öbek toplanıyordu. Kız ve erkek lise öğrencileri de sınıf sınıf geldiler. Öne bir okul bandosu geçti. Kalabalık düzene girdi. En önde bayrak taşıyan uzun boylu, çok güzel bir Türk kızı vardı. Bayram havası içinde yürüyüşe geçtiler. Marşlar söylüyor, yaşasın Taksim, yaşasın Türkiye, Türk askeri geliyor diye bağırıyorlardı. Bir karakolun önünden geçerken İngiliz polisler balkondan kalabalığın üzerine gereksiz yere göz yaşartıcı birkaç bomba attılar. Biraz ileride bir polis önlerine geçerek kalabalığı durdurup dağıtmak istedi. Ama sağdan soldan yeni topluluklar gelmekte ve birikmekteydi. Duyan, gören Türk yürüyüşe katılıyordu. Polis aciz kalmıştı. Kalabalık gittikçe artıyordu. Polis geri çekildi. Bu yenilgiyi affetmediği suratından belli oluyordu. Yürüyüş devam etti. Yaşlı ve genç kadınlardan oluşan büyükçe bir kalabalığın da yürüyüşe katılması büyük bir coşku yarattı. Mutluluk daha da arttı. Zavallı denktaş haberin doğru olmadığını anlatmaya çalışıyordu ama dinleyen kimdi? Yahu gazete yazıyor. Girne kapısına yaklaşıyorlardı. Hafiften yağmur yağıyordu. Polislerin yolu kestikleri görüldü. İşi inada bindirmişlerdi. Öne birkaç Türk polisini koymuşlardı. Bunların yanlarında ve arkalarında İngiliz polisler vardı. Onların da arkasında tüfekli, makineli tabancalı İngiliz askerleri yer almıştı. Bir polis amiri kalabalığa "geri dön ve dağıl" emrini verdi. Öndeki öğrenciler "Girne kapısına gidip orada dağılacağız" dediler. Ama amir aldırmadı. Bir daha emretti. "Geri dön ve dağıl." Polis amiri polislere kadınları durdurup dağıtmaları için emir verdi. Türk polisler emri duymamış gibi yaptılar. Büyük olay, İngiliz polislerin kadınları geriye itmeye, itip kalkmaya başlamaları ile patladı. Erkekler yetişerek polisleri bir hamlede püskürttüler. Direnenleri tekme tokat dövdüler. Polisler geri kaçtı. Kalabalığa, özellikle kızlarla kadınların üzerine göz yaşartıcı bombalar yağdırmaya başladılar. Türk polisler zor durumdaydılar. Soydaşları ile çatışmamak için saklanmaya, bir şey yapar gibi görünmeye çabalıyorlardı. Bombalar ard arda patlıyor, çevreye gözü yakan, körleştiren bir gaz yayılıyordu. 13. ayrımın sonu. Sayfa 93. Devamı 14. ayrımda.